Ayrım 34.
Kont bir şey söylemek istedi ama belliydi ki kendini tutuyordu. Yerinden kalkıp kapıya yaklaştı. Bu arada Berk burnunu temizlemek için mendilini çıkardı ve düğümüne bakarak düşünceye dalmış üzgün bir tavırla anlamlı anlamlı başını salladı. "Benim sizden önemli bir ricam var." Kont duraklayarak "Ya" dedi. Berk gülerek, "Demin Yusufov'un evinin önünden geçiyordum. Kahyasını tanırım. Bir şey satın almak ister misiniz?" diye konuşarak dışarı çıktı, içeri girdi. "Şey, biliyor musunuz? Yalnız merakımı gidermek için ve orada bir küçük şifonyerle bir tuvalet masası gördüm. Veruşka'nın böyle bir tuvalet masası ile bir şifonyeri ne deyin istediğini, bu yüzden nasıl tartıştığımızı siz de biliyorsunuz." Berk şifonyerle tuvalet masasından söz etmeye başlayınca elinde olmayarak evin ne deyin güzel döşendiğinden neşeli bir sesle söz ediyordu. O kadar güzel bir şey ki, bir de gizli çekmecesi var, İngiliz tipi, hani biliyorsunuz ya. Veruşka çoktandır öyle bir şey istiyordu. Ben de ona sürpriz yapmak istedim. Gelirken gördüm, o köylülerden birçoğu sizin avluda. Bana onlardan birini verir misiniz? Ona iyi bir bahşiş veririm hem. Kont yüzünü buruşturarak sinirli sinirli öksürdü. Kontese sorun, bu gibi konularda o yetkilidir. Berk, eğer zahmet olacaksa lütfen, istemez o zaman dedi. Ben yalnız Veruşka için çok isterdim onu. Yaşlı kont, hay Tanrı kahretsin hepinizi, kahretsin, kahretsin diye bağırdı. Ne yapacağımı şaşırdım doğrusu. Bunu söyledikten sonra odadan çıktı. Kontes ağlamaya başladı. Berk, ya, ya, işte böyle anneciğim, çok kötü zamanda yaşıyoruz dedi yeniden. Natasha babasıyla birlikte dışarı çıktı ve bir şeyi anlamakta güçlük çekiyormuş gibi, önce onun arkasından gitti, sonra koşarak aşağı indi. Kapıda Moskova'dan gidecek olan uşaklara silah dağıtımı işiyle uğraşan Petya duruyordu. Avluda iplerle bağlı arabalar hala oldukları gibi bekliyordu. İkisinin ipleri çözülmüştü, birinden hizmet erinin yardımıyla bir subay çıkıyordu. Petya, Natasha'ya neler oldu biliyor musun diye sordu. Natasha, Petya'nın ne demek istediğini anladı. Petya, annesiyle babasının niçin darıldıklarını bilip bilmediğini soruyordu. Natasha yanıt vermedi. Petya, babam arabalara yaralıların bindirilmesine izin verdi de ondan dedi. Vasiliç söyledi. Bana kalırsa... Natasha yüzünü öfkeyle Petya'ya doğru çevirerek neredeyse bağırarak ''Bana kalırsa, bana kalırsa bu öylesine alçakça, öylesine bayağı, öylesine artık ne söyleyeceğimi bilemiyorum.'' dedi. ''Biz Alman mıyız?'' Hıçkırıklar boğazında düğümlenmişti. Birden yumuşamaktan ve öfkesinin boşa gitmesinden korkarak arkasını döndü, merdivene doğru yöneldi. Berk, kontesin yanında oturuyor, onu akrabalığa yaraşan bir saygıyla avutuyordu. Bu sırada Natasha, öfkeden karmakarışık olmuş bir yüzle, rüzgar gibi içeri daldı ve hızla annesine yaklaştı. ''Bu alçaklıktır, bu bayağılıktır.'' diye bağırdı. ''Siz böyle bir buyruk vermiş olamazsınız.'' Berk'le kontes, korkuyla şaşkın şaşkın Natasha'ya baktılar. Kont, pencerenin önünde duraklayarak kulak kabarttı. Natasha devam etti. ''Öyle bir şey olmaz anne. Avluya bakın, bakın neler oluyor. Gitmiyorlar, burada kalıyorlar.'' ''Ne oluyorsun, kimden söz ediyorsun, istediğin ne?'' ''Yaralılardan söz ediyorum, anlaşıldı mı? Öyle şey yapılmaz, bu çirkin bir şey.'' ''Öyle demek istemedim, özür dilerim. Lütfen sevgili anneciğim, biricik anneciğim, onları da götürsek ne olur sanki? Avluya bir bakın neler oluyor. Öyle şey yapılır mı anneciğim?'' Kont pencerenin önünde duruyor, arkasına bakmadan Natasha'nın sözlerini dinliyordu. Birden burnundan solur gibi derin derin soluk almaya başladı ve yüzünü cama yapıştırdı. Kontes kızına baktı. Yüzünden annesi adına utanç duyduğunu ve başkaldırıyla dolu olduğunu anladı. O zaman kocasının şimdi niçin ona bakmadığını kavrayarak şaşkın şaşkın çevresine bakındı. Gene de hemen boyun eğmedi. ''Peki nasıl istiyorsanız öyle yapın canım. Ben kime engel oldum ki?'' dedi. ''Anneciğim, canım anneciğim, bağışlayın beni.'' ''Sen gereken buyrukları veriver dostum.'' dedi. ''Ben bu işlerden anlamam ki.'' Bunu söylerken suçlu bir tavırla gözlerini yere indirmişti. Kont'un gözlerinden mutluluk yaşları aktı. Ne günlere kaldık. Artık civcivler ana tavuğa ders veriyorlar dedi. Ve utançtan yüzünü kocasının göğsüne saklamaya can atan eşini bağrına bastı. Natasha, babacığım, anneciğim, buyruk verebilir miyim, izin veriyorsunuz değil mi diye soruyordu. Merak etmeyin, gene de gerekli olan şeyleri götüreceğiz. Kont kızına evet anlamında başını salladı. Natasha da eskiden körebe oynarken olduğu gibi hızla salondan sofaya, oradan da merdivenlere ve avluya koştu. Natasha'nın çevresinde toplanan uşaklar, onların bildirdiği tuhaf buyruğa, kontun kendisi gelip de eşi adına verilen buyruğun doğru olduğunu, tüm arabaların yaralılara verileceğini, sandıkların da bodrumlara taşınacağını söyleyinceye dek inanmadılar. Sonunda bunu anlayınca neşeyle uğraşa didine verilen bu buyruğu yerine getirmeye koyuldular. Şimdi bunu artık tuhaf görmüyor, tüm tersine başka türlü olamayacağını düşünüyorlardı. Oysa daha bir çeyrek saat önce yaralıların orada bırakılması ve arabalara eşya yüklenmesi hiçbirine tuhaf görünmemiş, başka türlü olabileceği akıllarına bile gelmemişti. Tüm ev halkı bu işe daha önce girişmemiş olmalarının cezasını ödemek istiyormuş gibi yaralıların yerleştirilmesi işine girişmişti. Yaralılar odalarından sürüne sürüne çıkmış, solgun ama sevinçli yüzlerle arabaların çevresinde toplanmışlardı. Yaralıları götürecek arabaların olması, komşu evlerde de kulaktan kulağa yayılmış ve Rostovların avlusuna başka evlerden de yaralılar gelmeye başlamıştı. Birçok yaralı eşyaların indirilmemesini, yalnız denklerin üstüne oturmayı istiyorlardı. Ama eşyaların indirilmesi işi bir kez başladıktan sonra artık durdurulamazdı. Her şeyi bırakmakla eşyanın yarısını almak aynı şey olarak görünüyordu. Avluda sofra takımları ile daha bir gece önce bu kadar çabayla yerleştirilmiş bulunan ve bronz eşya ile tablolarla, aynalarla dolu sandıklar kaldırılmamış olarak duruyor, falan ya da filan şeyleri indirmenin birkaç arabayı daha yaralılara verme olanağını arıyor buluyorlardı da. Kahya, daha 4 kişiyi alabiliriz diyordu. Ben kendi arabamı veriyorum, yoksa bunları nereye bırakırız? Kontes, varsın benim gardırobumdaki eşyaların dolduruldukları sandıklar da burada kalsın canım dedi. Dunyaşa benimle birlikte faytona biner. Gardıroptaki eşyaların doldurulduğu sandıklarla dolu bir arabayı daha boşaltıp ileride bulunan yaralıları almaya gönderdiler. Bütün ev halkı ve uşaklar neşeyle uğraşıp didiniyorlardı. Natasha çoktandır duymadığı coşkun mutlu bir heyecan içindeydi. Uşaklar bir sandığı faytonun dar aralığına sıkıştırmaya uğraşarak bunu nereye bağlamalı diyorlardı. Hiç değilse bir araba kalmalı. Natasha, ne var ki o arabada diye sordu. Kont hazretlerinin kitapları ve bırakın onları, Vasiliç onları kaldırır. Onlara ihtiyacımız yok. Briçka'da her yer insanla doluydu. Pyotr İliç'in nereye oturacağını merak ediyordu herkes. Natasha, arabacının yanına oturur. Arabacının yanına oturursunuz değil mi Petya diye bağırıyordu. Sonya hiç durmadan uğraşıp duruyordu ama uğraşmalarının amacı Natasha'nın tam tersiydi. O bırakılan eşyaları yerleştiriyor, kontesin isteği üzerine listesini çıkarıyor ve yanlarına elinden geldiğince çok eşya almaya çalışıyordu. 17. Saat 2'de Rostovların koşulmuş, yüklenmiş 4 faytonu kapının önünde duruyordu. Yaralılarla dolu arabalar birbirlerine eğleyerek avludan dışarı çıkmaya başladılar. Prens Andrei'nin faytonu kapının önünden geçerken dış kapıda duran kocaman yüksek kupa arabasında kontes ve hizmetçisi için yer hazırlamaya çalışan Sonya'nın dikkatini çekti. Kupa arabasının penceresinden dışarı sarkarak bu kimin arabası diye sordu. Hizmetçi, aa siz bilmiyor musunuz küçük hanım, yaralı prensin. Geceyi bizim evde geçirdi, şimdi de bizimle birlikte gidiyor dedi. Hangi prens, soyadı ne, onu soruyorum. Hizmetçi kız içini çekti. Küçük hanımın eski nişanlısı Prens Bolkonski kim olacak diye yanıt verdi. Söylediklerine göre ölüm döşeğindeymiş. Sonya kupa arabasından fırlayarak koşa koşa kontese gitti. Kontes artık giysileri içinde, omuzlarında şal, başında da şapkasıyla, yorgun argın, konuk odasında bir aşağı bir yukarı dolaşıyor. Yola çıkmadan önce evi kapayıp, birlikte oturup dua etmek için ev halkının yanına gelmesini bekliyordu. Odada Natasha yoktu. Sonya, "Anne, Prens Andrei burada," dedi, "yaralı olarak, hem de ölüm döşeğinde, bizimle birlikte yola çıkıyor." Kontes korkuyla gözlerini açarak Sonya'yı kolundan yakaladı, arkasına bakınarak "Natasha," diyecek oldu. Sonya da Kontes de ilk anda bu habere aynı anlamı vermişlerdi. Natasha'nın karakterini biliyorlardı. Haberi alınca ne hale geleceğini düşündükçe duydukları müthiş korku ikisinin de çok sevdikleri genç adamın durumundan ötürü duyabilecekleri acıyı bastırıyordu. Sonya, "Natasha daha bilmiyor," dedi. "Ama prens bizimle birlikte geliyor." "Demek ölüm döşeğinde. Öyle dedin değil mi?" Sonya başını salladı. Kontes Sonya'ya sarılarak ağlamaya başladı. Şimdi olup biten her şeyde Tanrı'nın o zamana değin, insanların gözünden kaçan ve her şeyi yapabilen güçlü elinin etkisini duyumsuyordu. Tanrı'nın yolu bilinmez diye düşündü. Odaya koşarak heyecanlı bir yüzle Natasha girdi. "Hadi anne, her şey hazır. Siz neler konuşuyorsunuz burada böyle?" "Hiç, madem hazır hadi gidelim." Sonya yüzündeki acıyı belli etmemek için büyük el çantasına doğru eğildi. Sonra Natasha'ya sarılarak öptü. Natasha ona sorar gibi baktı. "Ne var?" "Yok bir şey." "Benimle ilgili kötü bir şey mi? Söylesene ne oldu?" diye sordu yeniden. Sonya içini çekerek karşılık vermedi. Kont Petya, Bayan Şos, Kuzminişna, Vasiliç konuk odasına girip kapıyı kapadılar. Herkes oturdu ve hiç konuşmadan birbirlerine bakarak birkaç saniye öyle kaldılar. Sonra önce Kont ayağa kalkarak yüksek sesle içini çekti ve tasvirin karşısında haç çıkarmaya başladı. Herkes aynı şeyi yaptı. Kont Moskova'da kalacak olan Kuzminişna ile Vasiliç'i kucakladı. Onlarsa bu arada elini tutmaya çalışıyor, omuzundan öpüyorlardı. Kont da sevgi dolu, yatıştırıcı, belirsiz bir şeyler söyleyerek hafifçe sırtlarına vuruyordu. Kontes tasvirlerin bulunduğu odaya gitti. Sonya onu orada, Moskova'da bırakılan tasvirlerin ayrı ayrı asıldığı duvarın önünde diz çökmüş olarak buldu. Aileden kuşaktan kuşağa geçen inanışa göre en değerli sayılan tasvirler birlikte götürülüyordu. Gidecek olan uşaklar Petya'nın onlara dağıttığı büyük küçük kılıçlarla, pantolon paçaları çizmelere sokulmuş, belleri kuşaklarla sımsıkı bağlanmış olarak avluda ve kapının önünde Moskova'da kalanlarla vedalaşıyorlardı. Yola çıkılacağı zaman her vakit olduğu gibi birçok şey unutulmuş, gerektiği gibi yerleştirilmemişti ve kupa arabasının açık kalan kapısının önündeki basamağın iki yanında kontesi arabaya bindirmeye hazırlanan iki güçlü gövdeli köylü oldukça uzun bir süredir beklediler. Bu arada hizmetçi kızlar kendilerine yastıklar, bohçalarla evden kupa arabasına, faytona ya da briçkaya, oradan da eve koşup duruyorlardı. Kontes, "Her şeyi de unuturlar," diye söyleniyordu. "Biliyorsun ki böyle oturamam ben." Bunun üzerine Dunyaşa dişlerini sıkarak yanıt vermeden kupa arabasının içine girip oturma yerini düzeltmeye koyuldu. Kont başını salladı. "Ah, bizim şu insancıklarımız yok mu?" Yaşlı arabacı Efim, Kontes yalnız onunla yola çıkardı, yerinde dimdik oturuyor, başını çevirip de arkasında olup bitenlere bakmak bile istemiyordu. 30 yıllık deneyimlerden biliyordu ki ona "Hadi Tanrı yolunuzu açık etsin" diyecekleri an daha öyle yakın değildi. O sözü söyledikten sonra bile daha bir iki kez birini göndereceklerdi. Dahası bundan sonra da gene durması gerekecek. Bu sefer Kontes'in kendisini başını pencereden çıkararak "Lütfen yokuş aşağı inerken daha dikkatli ol" diye onu uyaracaktı. Bunu bildiği için de atlarından, özellikle soldaki al attan, serbest koşulmuş ve dizgini kemirip duran Şahin'den daha sabırlı davranıyor, olacakları bekliyordu. Sonunda herkes yerleşti. Kupa arabasının kapısı altındaki basamaklar kaldırılıp arka yana atıldı. Kapı kapandı. Son dakikada bir kutu getirmek için içeriye birini daha gönderdiler. En sonunda kontes pencereden başını çıkardı, gerekeni söyledi. O zaman Efim ağır bir devinimle şapkasını başından çıkarıp haç çıkarmaya başladı. At bakıcısıyla öteki uşakların hepsi aynı şeyi yapıyorlardı şimdi artık. Efim şapkasını giydi. ''Tanrı yolumuzu açık etsin, çek bakalım.'' dedi. At sürücüsü dizginlere dokundu. Sağa koşulu olan at koşumların içinde gerildi. Arabanın yüksek yayları gıcırdadı, gövdesi sallandı. Bir uşak araba devindikten sonra zıplayarak arabacı yerine oturdu. Araba avludan sokağa çıkarken şiddetle sarsıldı. Öbür faytonlar da aynı biçimde sarsıldı. Ve konvoy sokaktan geçerek yokuş yukarı tırmanmaya başladı. Kupa arabalarında, faytonda ve briçkada herkes karşıda bulunan kiliseye haç çıkarıyordu. Moskova'da kalan uşaklar faytonların iki yanında yürüyerek gidenleri uğurluyorlardı. Natasha, kontesin yanında oturduğu yerden gözlerinin önünde terk edilen, kederli Moskova'nın ağır ağır kayan duvarlarına bakarken duyduğu neşeyi seyrek duyumsardı. Arada bir başını kupa arabasının penceresinden çıkararak önlerinden giden uzun yaralı konvoyuna ve arkaya bakıyordu. Hemen hemen en önde Prens Andrei'nin arabasının örtülü üstü görünüyordu. Natasha o arabada kimin yattığını bilmiyordu. Ama her başını çıkarışta konvoylarının uzunluğunu düşünerek gözleriyle o faytonu arayıp buluyordu. Biliyordu ki o fayton en öndeydi. Kadrin'den, Nikitskaya'dan, Presmi'den, Podnovinski'den, Rostovların konvoyuna benzer konvoylar çıktı. Sadovaya'dan geçerlerken artık faytonlar ve arabalar çift sıra gidiyorlardı. Saharevna Kulesi'nin çevresinde dolandıkları sırada merakla, arabalarla ya da yaya giden halkı inceleyen Natasha, birden sevinç ve şaşkınlıkla ''Aman Tanrım!'' diye bağırdı. ''Anne, Sonya, bakın kim var orada?'' ''Kim? Kimden söz ediyorsun?'' Natasha kupa arabasının penceresinden sarkarak arabacı kaftanı giymiş, uzun boylu şişman bir adama bakıyordu. Adamın yürüyüşünden, tavrından, başka giysileri bürünmüş bir bey olduğu belliydi. Sırtında frize kumaştan bir kaput, sarı yüzlü, sakalsız bir yaşlıcıkla birlikte Saharevna Kulesi'nin kemer altına yaklaşmıştı. Natasha, ''Bezuhov'un da kendisi.'' diyordu. Hem de kaftan giymiş. Yanında da çocuk gibi bir yaşlı var. Gerçekten bakın bakın. Yok canım o değil. Öyle saçma şeyler söylenir mi? Natasha, anne Tanrı canımı alsın ki o, inanın o diye bağırdı. Arabacıya dur dur diye bağırdı sonra. Ama arabacı artık duramazdı. Çünkü Maşenskaya sokağından birçok araba ve fayton çıkmıştı. Ve herkes başkalarının yolunu engel olmayıp ilerlemeleri için Rostovlara bağırıyordu şimdi. Gerçekten de tüm Rostovlar Pierre'i ya da şaşılacak derecede ona benzeyen adamı görmüşlerdi. Ama onu gördükleri vakit arabaları epey ilerlemişti. Gördükleri adamın sırtında bir arabacı kaftanı vardı. Sokakta ciddi bir yüzle başını eğmiş, uşağa benzeyen kısa boylu, sakalsız yaşlıcıkla birlikte yürüyorlardı. Yaşlıcık kupa arabasının penceresinden sarkan, kendisine doğru çevrilmiş yüzü ayrımsadı ve saygıyla Pierre'in dirseğine dokunarak ona bir şeyler söyleyip arabayı işaret etti. Pierre onun ne söylediğini uzun süre anlayamadı. Kendini düşüncelerine kaptırmıştı. Sonunda ne dediğini anlayıp da işaret ettiği Natasha'ya bakınca onu tanır tanımaz hemen o anda içinden gelen bir duyguya uyarak hızlı adımlarla faytona doğru yürüdü. Ama daha 10 adım atmamıştı ki herhalde bir şey anımsayarak durakladı. Natasha'nın kupa arabasının penceresinden uzanan sevgi dolu biraz alaylı yüzü ışıl ışıldı. Genç kız ona elini uzatarak ''Pyotr Kiriliç gelsenize, tanıdık sizi, ne şaşılacak şey?'' diye bağırıyordu. ''Nedir bu haliniz, niçin bu giysiler içindesiniz?'' Pierre uzanan eli tuttu ve yürümeye devam ederek, çünkü araba da ilerliyordu, beceriksiz bir tavırla öptü. Kontes şaşkınlıkla ve genç adamın durumuna üzüldüğünü belirten bir tavırla, ''Ne oldu size böyle kont?'' diye sordu. Pierre, ''Efendim ne dediniz? Niçin bu durumda mıyım? Sormayın.'' dedi. ve o ışıl ışıl neşeli bakışını üzerinde duyumsadığı, genç kıza bakmadığı halde onun kendisine böyle baktığını biliyordu. Güzelliğiyle onu büyüleyen Natasha'ya doğru döndü. Natasha, "Nedir bu haliniz, yoksa Moskova'da mı kalıyorsunuz?" diye sordu. Pierre yanıt vermeden sorar gibi, "Moskova'da mı kalacağım?" diye yineledi. "Evet, Moskova'da kalıyorum, hakkınızı helal edin." Natasha, "Ah, erkek olmayı ne deyin isterdim. Erkek olsaydım kesinlikle sizinle kalırdım. Ah, ne deyin güzel bir şey. Anne, ne olur izin verin, ben de kalayım." Pierre dalgın dalgın Natasha'ya baktı, bir şey söylemek istedi ama Kontes sözünü kesti. "Duyduğuma göre savaş alanına siz de gitmişsiniz, öyle mi?" Pierre, "Evet, gittim oraya," dedi. Sonra "Yarın gene savaş olacak," diye gene başlayacak oldu. Ama Natasha konuşmasına fırsat vermedi. "Neyiniz var sizin Tanrı aşkına Kont? Kendinizi şaşırmış gibisiniz." Pierre, "Ne olur bana bir şey sormayın, bana bir şey sormayın. Ben de hiçbir şey bilmiyorum. Yarın, yok canım neler söylüyorum, hadi güle güle," diye söylendi. "Ne korkunç bir çağda yaşıyoruz." Kupa arabasının gerisinde kaldı ve sonra kaldırıma çıktı. Natasha daha uzun bir süre arabanın penceresinden baktı. Hep aynı neşeli, saygı dolu ve alaycı gülümseyiş aydınlatıyordu yüzünü. 18. Pierre evinden çıkıp ortadan gittikten sonra ikinci gündür ölmüş olan Bazdayev'in evinde oturuyordu. Bu da şöyle olmuştu. Moskova'ya dönüşünün ve Rostopchin'le yaptığı görüşmenin ikinci günü uyandığı vakit uzun bir süre nerede olduğunu ve kendisinden ne istediklerini bir türlü anlayamamıştı. Kendisine onu sofada bekleyenlerin adlarını verip bunların arasında Yelena Vasilyevna'dan mektup getirmiş olan bir Fransızın da olduğunu bildirdikleri vakit içinde her şey karmakarışık olmuş gibi bir umutsuzluk uyandı. Kendini tüm varlığıyla bu duygulara kaptırabilecek bir insandı.